Ayrım 12.
Sayfa 141. Pelikan ve Şair. Bu Buchenwald toplama kampındaki esirler, kendilerine ayrılan alanın bir gün kafesli telle ortadan ikiye ayrılmasına bir anlam veremezler. Kafesli telin öteki tarafında hummalı bir çalışma başlar. İrili ufaklı bölümlere değişik büyüklükte kulübeler yapılmaktadır. Esirler bir sabah uyandıklarında bir hayvanat bahçesi bulurlar karşılarında. İkinci Dünya Savaşı tüm hızıyla sürerken, Nazilerin bir toplama kampında ölümle pençeleşen insanların arasına kaplan, aslan, kurt, fil, ayı gibi hayvanları katmalarının bir tek amacı vardır. Her gün kaplar dolusu yiyecekler sunulan, veteriner kontrolünden geçirilen hayvanların olduğu bölüme, açlıktan ve hastalıktan ölmek üzere olan insanların göreceği şekilde kocaman harflerle şu yazılmıştır: herkese layık olduğu. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından sağlık hizmetlerine yardımcı olmak isteyen birçok gönüllü toplama kamplarında çalışmaya başlar. Kamplara özgürlük gelmişti gelmesine ama yüz binlerce esir Azrail'in tırpanını ensesinde hissetmektedir. İyileşebilecek durumda olan esirleri kurtarmak, ölmek üzere olanların da son günlerini huzur içinde geçirmeleri için kolları sıvayan gönüllülerden biri olan Joseph Stuna adlı bir Çek öğrenci, Terezin toplama kampında kalanların listesinde tanıdık birine rastlar. Robert Desnos, 1900 doğumlu, Fransız vatandaşı. Görmüş olduğu rüyaları yazarak edebiyata adım atan Robert Desnos, dadacı çevreyle ilişki kurar. Gerçeküstücülerle tanıştıktan sonra da hipnotik uykuya dalma yeteneğiyle düşüncenin akıl dışı işleyişi konusunda örnekler verir. Uyanık uyku durumu denilen bir konumda yazdıkları ilgiyle karşılanır. Breton, Eluard ve Aragon gibi gerçeküstücü şairlerin Komünist Parti'ye katılmalarıyla o çevreden uzaklaşır. Siyasal tavır almak sanat açısından aykırı gelmektedir Robert Desnos'a. Nazi orduları Paris'i işgal edince uykudan uyanan Robert Desnos, faşizme karşı direnen arkadaşlarının arasına katılır. Şair, Louis Ferdinand Selin ve Pierre Pascal tarafından faşizm düşmanı, Yahudi dostu olmakla suçlanır. Joseph Stuna, listede Fransız şairin adını okuyunca açlıktan hastalıktan birer iskelete dönen insanlar arasındaki koca gözlüklü bir esire sorar: Robert Desnos adlı Fransız şairi tanıyor musunuz? Genç adamın sorusu üzerine yerinden doğrulmaya çalışan esir, faşizme karşı direndiği için evinin kapısından çıkarken Gestapo tarafından tutuklanmış, Auschwitz ve hayvanat bahçesinin kurulduğu Buchenwald toplama kamplarından sonra Terezin'e getirilmiştir. Esir bütün gücünü toplayarak konuşur: Fransız şair, o benim. O an Joseph Stuna'nın aklına karşısında içler acısı bir durumda olan şairin 1944 yılında yayınladığı Uslu Çocuklar için 30 Türkülü Masal kitabındaki Pelikan adlı şiir gelir. Bizim kaptan Jonathan 18'inde olduğu zaman uzak doğuda bir adadan alıp getiriyor bir pelikan. Derken bizim pelikan, bir sabah yumurtluyor kocaman ve tıpatıp aynı olan bir yavru çıkıyor yumurtadan. Sırası gelince yumurtlayan bu ikinci pelikandan bir yavru daha, aman aman bir başka yumurtlayan. Pekala bu böyle sürer gider uzun zaman. Yavru çıkmadan önce omlet yapılmazsa yumurtadan. Daha iyi Fransızca bilen hemşire arkadaşı Alena, Tesarova'dan yardım isteyen Stuna, Desnos'u kurtarmak için çırpınsa da çok geç kalındığını bilmektedir. Her geçen saat ölüme biraz daha yaklaşan şair, kendisini yaşama döndürmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan iki güzel insana özgürlükten, kardeşlikten, ağaçlardan, rüzgardan, okyanuslardan ve şiirden söz eder. 1945 yılının 5 Haziran günü başlayan dostluk, 8 Haziran sabahı saat 5'te sona erer. Robert Desnos gözlerini yaşama kapadığında hemşire Tesarova'nın getirdiği yaban gülleri de solar. Fransız şairden geriye kalın çerçeveli bir gözlük, şiirler ve şu anlamlı söz kalır: Uzun sözün kısası, özgür olmak zorunda kalan şiir değil, şairdir. Terezin toplama kampını Naziler savaşın ilk aylarında Kızıl Haç örgütüne karşı vitrin olarak kullanırlar. Örgüt yetkilileri insanlık dışı uygulamalarının örtbas edildiği kampa çağrılarak soykırım iddialarının asılsız olduğuna inandırılmaya çalışılır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanılan toplu cinayetleri örtbas etme işini ise 20. yüzyılın sonlarına doğru Siyonizme karşı çıkma adına kimi İslamcı çevreler üstlenir. Din tüccarları toplama kamplarında soykırıma yönelik uygulamaların abartıldığını söyleyerek Terezin toplama kampının kapısında Kızıl Haç örgütünü karşılayan faşistlerin yanında yer alırlar. Robert Desnos, Terezin toplama kampında Pavel Friedman ile karşılaşmış mıdır? Bu sorunun yanıtını elbette veremeyiz. Ama eğer karşılaşmışlarsa genç bir şair olan ve 29 Eylül 1944 tarihinde öldürülen 23 yaşındaki Friedman, Kelebek adlı şiirini okumuştur usta şaire. Sonuncuydu, en sonuncuydu. Öyle parlaktı, ışıltılıydı, göz kamaştıracak kadar sarıydı ki belki de güneşin gözyaşlarıydı şarkı söyleyen beyaz bir taşa karşı. O kadar, o kadar sarıydı, yükseldi yukarıya hafifçe. Biliyorum, gitti o çünkü bir elveda öpücüğü vermek istedi dünyaya. 7 haftadır burada yaşıyorum. Kapatılmış olarak bu kampa ama burada buldum bu soydaşlarımı. Kara hindibağlar çağırıyor beni. Ve beyaz bahçedeki beyaz kestanem onlar. Ne ki başka bir kelebek görmedim asla. O kelebek sonuncuydu. Yaşamazlar kelebekler burada, toplama kampında. Kelebekler bir baharlık yaşamları çok görülerek yakalanıp kurutulurlar koleksiyoncular tarafından. Ama onlar yine de şanslı olanlardır. Uçmanın tadını almışlardır hiç değilse. Kozanın içindeki nice tırtılı daha korkunç bir son bekler. İpek elde etmek isteyen insanoğlu canlı canlı haşlar kozaları. Ölen kelebek adayları suyun üstüne çıktıkça bir kepçe yardımıyla toplanırlar. Ne dersiniz? Altlarında ateş yakılan o kazanlar toplama kampları değil midir kelebeklerin? Öldürülen eşin intikamı. İnsanın moral ölçülerinin eskiden beri hayvanlara uygulandığına dikkat çeken Lorenz bu konuda uyarır bizleri. Biz hepimiz Ezop'un öykülerinden Goethe'nin Reineke adlı tilkisine kadar birçok hayvan öyküsü okumuşuzdur. Bu öykülerde kurt zalim, tilki de kurnaz bir hırsızdır. Geyik masumluğun, güvercin barışın simgesidir. Bütün bunların yanlış olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. Bütün bunlar hayvan davranışlarının insanlaştırılmasından başka bir şey değildir. Çünkü bu hayvanların davranışları onların yaşam koşulları ile ilgilidir. Onların başka türlü yaşamalarına olanak yoktur. Lorenz'in değerlendirmesine La Fontaine'in şiirlerini de katabiliriz. İnsan gözlemleme olanağı bulduğu her hayvanın sırtına kendi düşüncesini yükleyerek onu bir ders aracı gibi kullanmıştır. Bir hayvanı tanıtırken de kendi davranışlarına başvurmuştur. Örneğin Hayat Yayınları tarafından hazırlanan Hayvanlar Ansiklopedisi'nde Wolverine dünyanın en hırsız, en cüretkar ve en güçlü canlılarından biri olarak tanıtılır. Gelincik ailesinin en iri ve en kurnaz bireyi olarak sunulan bu hayvan hakkında bilgisi olan çok azdır. Tanıtım yazısında Wolverine için katil ve merhametsiz sözcükleri de kullanılır. Biz de Wolverine'in yaşadığı yerlere doğru yanımıza Sinan Kutlu'nun Kar Esmeri şiirinde alarak yola çıkalım. Kuzey enlemlerinde beyaz yıldız düşleri. 7 kayıp çocuğun belki 1000 yıldan beri öyküsü anlatılır ormancı köylerinde. Yaşlı kar ormanları, meşe, gürgen ve kayın sonsuz bir ağartıda demlerini tüketir. Sen bu akçıl yazgıda bir aykırı söylence ve düşman kadar kara, kapkara bir lekesin, kar esmeri Wolverine. Pek çoğumuz bir Wolverine ile karşılaşmamış olsak da bir Eskimo fotoğrafında kürkünü görmüşüzdür. Isı sıfırın altında 50-55 dereceye düşse de keçeleşmeyen ve donmayan bir kürke sahip olan Wolverine'in en acımasız katili bu yüzden insandır. Eskimoğullar bu özelliği bildiklerinden başlıklarının kenarlarına, kabanlarının kol ağızlarına, yani vücut neminin dışarı süzüldüğü yerlere Wolverine kürkü takarlar. Birçok insan adını bile bilmediği bu hayvanı ne gariptir ki Sinan Kutlu'nun şiirinde tanır. Kimseler bilmez seni o beyaz ülkelerde yaşayanlar dışında. Adına onulmaz nefretler, korkular eşlik eder. Seni görüp sağ kalan, kendini şanslı sayan bir avcı gün batımı döner kulübesine. Bire bin katarak gece boyu anlatır. 7 çocuktan birini görmüştür ellerinde. Adı al ya da yeşil, karanlık bir tepede. Orada bütün suçlar dönüp sana ulaşır. Kötü düşler bile yalnız sana yüklenir. Wolverine hızlı koşamasa da sinsice takip eder avını. Bir ağaç ya da kayanın üstüne çıkarak avının üstüne atlar. Wolverine'in dişlerine karşı bir ayı, hatta bir puma bile direnemez. Öldürdüğü bir hayvanın başında karnını doyuran bir kurt ya da dağ aslanı, Wolverine'in pençesi ve dişleriyle karşılaşmaktansa avını ona bırakıp uzaklaşmayı tercih eder. Sinan Kutlu da yiyecek stoklarını üstlerine pisleyerek başka hayvanlardan koruyan Wolverine ile ilgili ansiklopedik bilgilere yer verir şiirinde. Dünyanın en cüretkar, en güçlü hayvanlarından biridir. Kuzey ülkelerinin bu 120 santim uzunluğundaki tüylü hayvanını bilenler azdır. Ayı, kurt ve dağ aslanı bile onu gördüklerinde derhal sığınak ararlar. Wolverine mutlaka kazanmak için dövüşür, merhamet dilenmez ve korku nedir bilmez. Avcılar ondan nefret ederler. Çünkü kürkü ya da zevk için avlanan bu hayvan, postunu pahalıya sattığı gibi öldürülen eşinin intikamı için avcı kulübelerini bile basar. Her yerde soyu hızla tükenmektedir. Kar körlüğü çektiği için ellerini bir insan gibi gözlerine siper ederek ileriye bakan Wolverine'in soyu giderek tükeniyor. Gün gelecek, son Wolverine'de bir daha açılmamacasına kapatacak göz kapaklarını. Ama Sunay Akın'ın Haydarpaşa Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan Sinan Kutlu'nun Işık Sapağı adlı kitabına ulaşanlar şiirimizdeki tek Wolverine ile karşılaşabilirler. Avcılar sana düşman, belki de hakları var. Ama ben seni uzak, çok uzak düşlerime, tükenen soylarıma, sahte düşmanlıklara, onurlu ama yalnız ölenlere benzettim. Devlerin kuşattığı o küçük umudu yeniledim bir daha ve adadım kendimi soyumun yazgısına. Sonsuza dek bekledim, sonunda sevdim seni, Wolverine kar esmeri. İstanbul Gergedanı. Benjamin O. Lesage, yalnızca uzun yıllar peşinde olduğu el yazması defteri değil, gönlünün sultanını da bulur. Defter, Ömer Hayyam'ın rübaileri, parmağına evlilik yüzüğü taktığı kadın ise İran Şahı'nın torunudur. Araştırmacı Lesage'nin Amerika'ya gitmek üzere karısı Şirin ve sayfaları ünlü şair Hayyam'ın el yazısı şiirleriyle dolu defterle bindiği gemi 12 Nisan 1912'de ayrılır Southampton limanından. O günlerde dev bir buz parçası Lesage'nin de yolcuları arasında olduğu Titanic'le buluşacağı yere doğru ağır ağır ilerlemektedir. Kutuptan kopan iceberg'in görevi, Ömer Hayyam'ın şiir defterini bir daha insanoğlunun eline hiç geçmemek üzere Atlas Okyanusu kütüphanesinin raflarına koymaktır. Güney kutbuna yakın sularda seyreden bir gemi, 1924 yılının 16 Ocak günü kütüphaneye dönüşmüştür. Nasıl mı? Buzlara saplanan geminin yolcuları kaptanın "yeni kömür aldık, erzak zaten 3-4 hafta yetecek kadar var" sözleriyle rahatlayıp kitap okumaya başlarlar. Yolculardan biri kamarotun Napolyon'un Leipzig önündeki muhaberatını, kaptanın Oscar Wilde'ın Salome'sini, birinci makinistin polisiye bir romanı, mürettebattan çoğu denizcinin Tolstoy'un kitaplarını okuduğunu görünce şaşırır. Swanhild adlı geminin ateşçilerinin ellerinde de Marx ve Engels'in komünizm programı vardır. Şaşkın yolcu şunları yazar günlüğüne o gün: Swanhild, Swanhild, ben seni Danzig'den Kopenhag'a beni götürecek vapur zannetmiştim. Meğer sen Baltık Denizi ortasında bir okuma salonuymuşsun. 1959 yılında da aynı sularda bir buz kıran, buzlar arasında sıkışıp kalan bir geminin önünde yol açmaktadır. Yolculardan biri paltosunun yakası kalkık olarak oturduğu güvertede eldivenlerini bir anlık çıkarıp şu dizelerle başlayan bir şiir yazmaktadır. Önde buz kıran, vapurumuz peşi sıra sarsılarak, baktım kameramın lumbarından deniz donmuş kas katı ak. İstanbulluyum, denizin tuzlu sıcak kıyısında büyüdüm. Kuzey Denizi'nde birbirinden 25 yıl arayla buzlar arasında sıkışıp kalan her iki yolcu da Türk sinemasının önde gelen isimlerindendir. İlki Muhsin Ertuğrul, ikincisi ise onun birçok filminin senaryosunu yazan Mümtaz Osman'dır. Ama siz Mümtaz Osman'ın gerçek adıyla Nazım Hikmet olarak tanırsınız. Her ne kadar Nazım İstanbul kıyılarını sıcak olarak tanıtsa da Boğaz'ın kimi zamanlar Karadeniz'den gelen buz parçalarıyla kapandığı bilinir. Bu doğa olayının en yoğun olarak yaşandığı tarih 1621 yılının Ocak ayıdır. Bostanzade Yahya Efendi, Fi Beyan-ı Vakai Sultan adlı eserinde Ocak sonu Şubat başlarında Haliç ve Boğaz'ın buzlarla kapandığını anlatır. Üsküdar ve Beşiktaş arası kara gibi olup adamlar gezip Üsküdar'dan İstanbul'a yürüyerek gelirler idi. Tarihçi Naima da İncimad-ı Harici Konstantiniye başlığı altında İstanbullular için eğlence kaynağına dönüşen bu ilginç doğa olayını anlatırken 15 gün hiç durmadan kar yağdığını belirtir. Dönemin şairlerinden Neşati, Demedet dondu 1030'da soğuktan derya Üsküdar ile İstanbul arası dondu kamu. Haşimi Çelebi de yol oldu Üsküdar'a 1030'da Akdeniz dondu dizeleriyle buzları günümüze kadar taşımışlardır. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte buzların başına neler geldiğini biliyoruz. İyi de Pablo Neruda'nın şu sorusuna yanıt verilebilir mi? Daha ne kadar yaşar bir gergedan yumuşamak zorunda kaldığında. Batan bir gemi boğazı kapatan buzlar derken şimdi de gergedan. Şaşırdınız değil mi? Kitabın bu son yazısında gergedanın boynuzunu konular arasında bir dikiş iğnesi gibi kullanmaya kararlıyım. Gergedan çünkü boğazın buzlarla kapandığı 1621'den 2 yıl önce 29 Eylül günü Ömer Hayyam'ın el yazması şiirleri ve kocası Lesage ile birlikte Atlas Okyanusu'na gömülen Şirin'in atalarından İran Şahı Abbas'ın elçisi Yadigar Ali, dönemin padişahı 2. Osman'a armağanlar sunmuştur ki armağanlar arasında bir de gergedan vardır. En soğuk kışlardan birinin yaşadığı 1621 yılında İstanbul gergedanının yaşıyor olması olasılığı yüksektir. Neruda'nın sorusuna yanıt veremediğimiz gibi sıcak iklim hayvanı olan gergedan için soracağımız şu sorunun karşısında da suskunluğumuzu bozamayız. Daha ne kadar yaşar bir gergedan boğaz suları donmaya başladığında? İstanbul gergedanı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bilinen yalnızca gergedanın 2. Osman'a 100 yük ipek, 4 fil ve pek çok değerli eşya ile birlikte sunulduğudur. Osmanlı döneminde Bizanslılardan kalan bazı binalar hayvan barınağı olarak kullanılmıştır. Bizans sarayına zürafa gibi padişaha armağan edilen hayvanların konulduğunu yazmıştık. Filler de eski Bizans yapılarında yer bulurlar kendilerine. Bunlar arasında günümüze dek ulaşanlardan biri Bakırköy'deki fil damıdır. İstanbul'daki dört açık sarnıçtan biri olan bu dev yapıda saraya ait filler koruma altına alınmıştır. Gergedan armağan edilen diğer birçok hayvan gibi bir zamanlar Bizans krallarının saltanat sürdüğü saraya mı kondu yoksa Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olan Gülhane'de mi bir yer buldu bilemiyoruz. Lisbon gergedanı hakkında biraz daha fazla bilgiye sahibiz. Gujarat Kralı Sultan II. Muzaffer'in Don Manuel'e armağan ettiği gergedan 1515 yılının 20 Mayıs günü Lisbon limanına yanaşan Nostra Senhora da Ajuda adlı gemiden karaya çıkar. Portekizlilerin başına üşüştüğü gergedan bir yıl sonra papaya sunulmak üzere gemiye bindirilir yeniden. 1516 yılının Ocak ayında yola koyulan gemi büyük bir fırtınaya yakalanır. Akdeniz'de batan gemi nice insana ve gergedana mezar olur. Dönemin ünlü ressamlarından Dürer'in Lisbon'daki bir arkadaşının gönderdiği taslak çizimlere bakarak Lisbon gergedanının resmini yaptığını da yazımızın boynuzuna asmış olalım. Fellini 1983 yılında çektiği ve Gemi Gidiyor adlı filminden sonra yakasını bir daha hiç bırakmayacak olan şu soruyla karşılaşır. Neden gergedan? Filmin son sahnesinde başrol oyuncusu Freddie Jones, batan bir gemiden indirilen Filika ile denizin ortasında kürek çekerken görülür. Jones yalnız değildir. Geminin ambarında bulunan Fellini'nin deyişiyle aşk acısı çeken gergedan da Filika'dadır. İtalyan yönetmenin batan gemiden gergedanı kurtararak Akdeniz'de boğulan Lisbon gergedanına bir gönderme yapıp yapmadığını da bilmiyoruz. Ünlü yönetmen Ben Fellini adlı yaşamını ve filmlerini anlattığı kitabın sayfalarında bilgi sunmaz bizlere bu konuda. Yazının başında Titanic vardı. Sonunda da batan gemiden kurtulan gergedan olsun. Vashu. Ernest Hemingway için ölü bir aslan gibidir bitmiş her kitap. Yıllar öncesinde de İstanbullu kadınlar gömleklerin yaka ve kollarına zürafa denilen bir çeşit oya yaparlardı. Biz de geldik, konuları sayfalarına bir zürafa gibi işlediğimiz İstanbul'da Bir Zürafa adlı kitabımızın son nefesine. Okuyacağınız başvu kim midir? Merakınızı gidermek üzere Posta Telefon Telgraf İşletme Genel Müdürlüğü'nün 261 no'lu yayınını elimize alalım. Bu kitabın sayfalarında Vashu'yu size tanıtacak bir yazı bulacağınız sanırsanız aldanırsınız. Elimizde tuttuğumuz bu son derece değerli kitabın kapağında şu ad okunur. Yurda sokulması ve elden ele geçmesi yasak yayınlar. Hayır, Vashu Türkiye'de yasaklanan binlerce kitaptan birinin adı değildir. Siz iyi ismi, merakınızı biraz erteliğinde elinizde tuttuğunuz ve PTT tarafından yayınlanan kitabın değerini bilin. Neden mi? Çünkü yurda sokulması ve elden ele geçmesi yasaklanan yayın adlarının sayfalarını doldurduğu bu kitapta yasaklanmıştır. İstanbul'da yasaklanan hayvan yalnızca sokak köpeği olmamıştır. Kuzey Afrika'nın imparatorluk sınırlarına katılmasından sonra kente getirilen ve zenginler arasında bir süs oyuncağına dönüşen maymunlar da yasaklardan paylarına düşeni fazlasıyla almışlardır. Halk arasında yaygınlaşan maymun sevgisine düşman olan 3. Murat'ın imamı ve sonradan Rumeli Kazaskeri görevine atanan Molla Abdülkerim Efendi'dir. Nefretinden dolayı maymunkeş imam olarak anılan Abdülkerim Efendi zamanında İstanbul neredeyse dallarına bir maymun asılmayan ağaç kalmamıştır. İri yapılı maymunlar için özel idam sehpaları bile hazırlatan maymunkeş imam atıyla İstanbul'u gezer, zavallı hayvanların iplerini bizzat kendi elleriyle çekerdi. Molla Abdülkerim Efendi kendisinden yıllar sonra Darwin adlı bir bilginin insanın maymundan geldiği düşüncesini ortaya atacağını herhalde sezmiş olacak ki doğadaki tüm maymunları idam etmeye yeltenmiş ama ömrü bu katliama yeterli olmamıştır. Oysa Osmanlı donanmasının Akdeniz'de kurduğu egemenlikte büyük payı vardır maymunların. Özellikle 2. Beyazıt'tan sonra maymunların uzay görmedeki başarılarından faydalanmak amacıyla onları birer dürbün gibi kullanma yoluna gidilmiştir. Gelibolu ve İstanbul'daki tersanelerde özel bir eğitimden geçirilen maymunlar, görev yaptıkları gemilerin direklerinde gözlerini ufuktan ayırmaz ve bir gemi gördüklerinde aşağı haber verirlerdi. Sizi bilmem ama benim etkisinde kaldığım ve unutamadığım filmlerin ilk sırasında Maymunlar Cehenneminden Kaçış yer alır. Film bir uzay aracıyla maymunların yaşadığı gezegene düşen bir grup insanın kurtulma çabasını anlatır. Maymunlar konuşabilen zeki yaratıklardır ve insanlara kendilerine davrandıkları gibi davranmaktadırlar. Son sahnede maymunların elinde kobay olmaktan kurtulan bir insanı deniz kıyısında atıyla yol alırken görürüz. Adam birden duraksar ve dizleri üstüne çökerek ağlamaya başlar. Karşısında omuzlarına kadar kumsala gömülü New York limanı girişindeki ünlü özgürlük anıtı durmaktadır. Son yazımıza adını veren Washu da eğitilen bir şempanzenin adıdır. 21 Haziran 1966'da Alan ve Beatrix Gardner adlı bilim adamları tarafından 14 aylıkken satın alınan Washu'nun apayrı bir önemi vardır. Washu, insanın doğadaki tek düşünen hayvan olduğu efsanesini yıkan şempanzedir. Gardner çifti evlerinin bahçesinde baktıkları Washu'ya dilsizlerin el işaretlerini öğretir ilk önce. Şempanzenin yanındayken kendi aralarında hiç konuşmamayı kararlaştırırlar. Bilimsel çalışmalarında bir şempanze 15 gün boyunca içinden gelir de bir kelimeyi günde en az bir kere kullanırsa o kelimeyi öğrenmiş kabul edilir. Washu 22 aylıkken 34, 40 aylıkken 92 kelime öğrenir. İlk öğrendiği kelime ise more, yani daha fazladır. Sözcük dağarcığı genişleyen Washu, adını bilmediği eşyalara ad koymaya başlar. Buzdolabını bilmemektedir örneğin ama dağarcığındaki sözcüklerle onu şöyle tanımlar: aç ye iç. 1970 yılında Gardner çiftine verilen maddi destek bittiğinde Washu 130 sözcük bilmektedir. Hayvanat bahçesine konulma ve pek çok şempanzenin ölümüne neden olan bilimsel deneylerde kullanma riskine karşı Gardner çifti Oklahoma Üniversitesi'nde ders verdikleri yıllarda öğrencileri olan Roger ve Debbie Fouts'a teslim ederler Washu'yu. 15 şempanzelik bir gruba katılan Washu, yeni arkadaşlarının işaret dilini bilmediklerini gördüğünde onlara şöyle seslenir: pis maymun. Washu'ya pis sözcüğü kirli anlamında öğretilmiştir. Oysa Washu bu sözcüğü hakaret anlamında kullanıyordu. Bu şaşırtıcı gelişme ve Washu'nun diğer şempanzeleri öğrendiklerini anlatma çabası, insanlara özgü sanılan zekanın maymunlarda da var olduğu gerçeğini gözler önüne serer. İki çocuğu olur Washu'nun. Ne yazık ki ikisi de yaşamaz. İkinci çocuğu doğar doğmaz öldüğünden gösterilmez Washu'ya. Ölüm haberini vermek üzere yanına gelen insanlara şunları söyler: bebek tut tut. Karşısındakilerin bakışlarından her şeyi anlayan Washu, o öldü, o bitti der ve çekildiği köşede oturarak başını öne eğer. Bilim otoriteleri Washu'nun zeka sahibi olduğunu kabul etmek istemezler. Çünkü kanunlara göre zeki düşünebilen canlılar üzerinde deney yapılamaz. Bilim deneylerinde kullanılan canlılar arasında maymunlar geniş bir yer tutmaktadır. Bu doğal kaynağı kaybetmek istemeyenler Washu'nun zekasını görememezlikten gelirler. Washu ise kendisine getirilen 10 aylık şempanzeyi önce reddeder. Aradan birkaç gün geçtikten sonra benim bebek diyerek sarılır. Washu'nun bebeği annesi bilimsel deneylerde ölen bir şempanzedir. Kitabın sonu. 4 Şubat 2005, sayfa 158.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25.